Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmeh. İnneke entel vehhab. Allahümme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mütedahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, İsra suresinin 70. ayetine bugün başlamış olacağız. Rabbimiz her bir ayetle çok yönlü buluşmamızı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Hem gözlerimiz buluşsun, hem kulaklarımız buluşsun, hem kalplerimiz buluşsun, hem uzuvlarımız, hulasa hayatımız Kur'an'la buluşsun ve Kur'an'ın ruhaniyetiyle, hidayetiyle, kılavuzluğuyla sırat-ı müstakim üzere bir hayat sürmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. 70. ayet şöyle. Estağfirullah. Bismillah. Ve lekad kerramna beni Adem ve hamelnâhum fil berri vel bahr ve razaknâhum minet tayyibât ve faddalnâhum alâ kethîrin mimmen halaknâ tafdîlâ. Andolsun biz Adem oğlunu mükerrem kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini tertemiz rızıklarla rızıklandırdık. Ve onları yarattığımız birçok şeyden çok daha faziletli üstün kıldık. Evet, Cenab-ı Hak andolsun biz Adem oğlunu mükerrem kıldık. Yani şerefli kıldık. Şan, şeref sahibi yaptık. Kerramna ifadesi hem birine şeref vermek, onu kerim insan haline getirmek manasındadır. Hem de ona nice nice maddi, manevi ikramlarda, ihsanlarda bulunduk anlamındadır. Adem oğluna biz çok ikramlarda bulunduk demektir. İnsanın şerefi nereden gelir? İnsanın şerefi neye göredir? Müfessirlerimiz mesela ilim ile demişler, marifetle ve akıl ile demişler. Doğrudur. Zira Yüce Rabbimiz Adem atamızı yarattığı zaman kendisine bütün varlığın, eşyanın isimlerini öğretti. Bu ilimle melekler onun üstünlüğünü kabul ettiler. Öyleyse meleklerin bile bilmediği hususi bir İlim, Hakk'ın ihsan ettiği bir ilimle mükerrem kılındı insanoğlu. Ya da ona böyle bir istidat verildi. Eşyayı doğru tanımak noktasında bir idrak verildi. Akletme verildi. Evet, akıl bütün varlıkta kendince var. Yani şöyle söyleyelim, bir şeyi idrak etmek, yaşamak için gerekli olan bir takım efendim yiyecek, içecek gibi hususlara yönelmek hemen hemen bütün canlılarda bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın onlara verdiği program gereği var. Hatta şöyle bir hadise anlatılır. İmam-ı Azam'la Cafer-i Sadık şöyle aralarında bir konuşma geçer. İmam-ı Azam daha küçük yaşlardadır. Ama efendim zeki olduğu bellidir. Cafer-i Sadık ona der ki, ismi Numan'dır İmam-ı Azam Efendimizin. Numan söyle bakalım der, akıl nedir? O da der ki, efendim akıl hayır ile şerri birbirinden ayıran melekedir. İnsandaki böyle bir özelliktir der. Olmadı Numan der. Bunu bizim ahırdaki atlar bile bilir der. Çünkü sahibi kendisine yem mi getirecek yoksa kırbaç mı vuracak bilir der. Böyle olunca Numan şaşırır. Peki efendim siz söyleyin bakalım akıl nedir der. O da der ki evlat akıl iki hayırdan hangisinin daha üstün olduğunu birbirinden ayırabilen melekedir, özelliktir der. Evet, bütün varlıkta şöyle ya da böyle adına akıl diyeceksek aklı müaş dediğimiz hayatlarını sürdürebilecek bir idrak kabiliyeti var. Belki cansız gibi gördüğümüz varlıklarda bile Kur'an'dan anladığımız kadarıyla bir başka şuur hali var, idrak hali az çok var. Ama hiçbiri tabii insan seviyesinde değil. İnsana Allah öyle idrak, öyle akıl nimeti lütfetti ki onunla insan yeni yeni şeyler yapıyor. Hatta bütün mahlukatı kendine hizmetçi kılabiliyor. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle. Öyleyse insanın mükerrem kılınması doğrudur. İlim burada önemlidir. Marifet dediğimiz hem kendini tanıması hem Rabbini tanıması çok çok önemlidir. Hem de idrak yönü, akıl yönü önemlidir. Diğer taraftan yine insanın mükerremiyeti, insanoğlunun şerefi taşıdığı emanet sebebiyledir. Nitekim ayet-i kerimede Cenab-ı Hak biz emaneti göklere, yere ve dağlara efendim arz ettik ama onlar taşımaktan çekindiler, onu insan yüklendi buyuruyor. Emanet yüklenmek de büyük bir sorumluluk yüklenmektir. Bu sorumluluk sebebiyle insanın mükerremiyeti vardır. Zira bu sebeple zaten Allah Celle Celaluhu insanı doğrudan muhatap alır, peygamberler vasıtasıyla kitaplar gönderir, mesajlarını doğrudan onlara iletir ve yeryüzü hilafetini kendilerine verir. Yaşadıkları coğrafyanın fesadından ve salahından, yani bozulmasından ve düzgün devam etmesinden sorumludurlar. Yüce Rabbimiz ona böyle bir sorumluluk yüklemiştir. Her sorumluluk aynı zamanda bir zımnında şeref de taşır. Öyle ya, birini bir yere müdür tayin ettiğiniz zaman ona bir büyük sorumluluk yüklemiş olursunuz. Fakat bu sorumluluk o kişiye ayrıca bir itibar da sağlar. Diğer taraftan insanın mükerremiyeti, şerefi takva iledir denilmiştir ki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak inne ekremeküm indallahi etkaküm, Allah katında sizin en mükerreminiz, en şerefli olanınız, takvası en ileri olanınızdır buyurulduğuna göre. Takva nedir? Takva da Allah'ın gazabını ve azabını üzerimize çekecek her şeyden kendimizi koruma faaliyetlerinin adına, ki bu koruma imanla, salih amellerle Hakk'ın muhabbetini celbedecek, üzerimize çekecek bir takım faaliyet ve davranışlarla sağlanabilir. İşte takva budur. Takva insanın ebedi cehennemlik olmaktan ya da cehenneme bir şekilde girmekten, Allah'ın gazabına ve azabına erişmekten kişinin kendini koruması ve böyle bir mesuliyet üzerinde taşımasıdır. Kim de bu daha yüksekse onun şerefi daha yüksektir. İnsanın mükerremiyeti böylesi bir takva iledir. Bir diğer taraftan yine insanı biz en güzel kıvamda, en güzel surette, en güzel şekilde yarattık. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ, en güzel kıvamda yarattık buyurulduğuna göre insan belki diğer yaratılan varlıklar nazarında da demek ki bir takım özellikleri sebebiyle çok çok üstün bir özelliklerle donatılmış. Öyleyse buradan da bir şeref yüklenmiş. Din ve dünyaya dair kendilerine, yani Ademoğluna hem görünen hem görünmeyen nice nice nimetleri Allah ihsan etmiş. Ve esbaga aleyküm ni'amehu zahiraten ve batine, biz diyor sizin üzerinize görünen ve görünmeyen, bilinen bilinmeyen, zahirinize ve batınınıza, yani hem dış ihtiyaçlarınıza, şeklinize, bedeninize, hem de iç dünyanıza, melekelerinize, aklınıza, fikrinize, kalbinize nice nice ihsanlarda, ikramlarda bulunduk. Bu da Ademoğlunun mükerremiyetini gösteriyor. İnsan fıtratını koruyup geliştirdiği kadar bu özellikleri üzerinde taşır. Tabii müfessirlerin dikkat çektiği bir diğer husus da şudur. Evet, bütün insanlara potansiyel olarak böyle bir mükerremiyet verilmiş. Ancak herkes bu mükerremiyeti, bu şerefi, bu şanı, bu üstünlüğü koruyabilmiş midir? Hayır. Koruyamamıştır. Mesela eğer imandan yoksunsa bir insan, imandan mahrum kalmışsa, onun hiçbir mükerremiyeti yoktur Allah katında. İsterse mahlukat nazarında, yaratılanlar nazarında çok yüksek itibarı olsa bile Allah katında bir itibarı yoktur. İnsanın mükerremiyeti bir yönüyle de bütün mahlukat üzerindeki, yaratılanlar üzerindeki, hususiyle efendim yeryüzündeki yaratılan bitkiler, hayvanlar ve diğer varlıklar üzerindeki tasarrufta bulunabilme özelliğidir. Nitekim ayetin devamı ve hamelnahum fil berri vel bahri, biz onu karada ve denizde taşıdık vasıtalarla. Karada bir takım işte binek hayvanlar, eskiden daha çok tabii, şimdi insanların yine Allah'ın izniyle yapıp ettiği icatlar neticesinde ortaya çıkan binekler, arabalar, otobüsler, kamyonlar, her neyse. Hem de denizde taşıdık diyor insanı. Denizde eskiden sandallarla taşındı Ademoğlu. Bugün dev gemilerle nice nice yüklerini taşıyor. Yine insan kendini taşıttırıyor. Ama bütün bunları diyor biz yaptık diyor Cenab-ı Hak. Biz ikram ettik ona. Ve yine Yüce Rabbimiz başka ayetlerde insana verilen bu nevi nimetlerden bahisle şöyle buyurur Câsiye suresi 12-13'te. O Allah ki içinde gemiler onun koyduğu kanunlara göre akıp gitsin ve siz de onun lütfundan nasibinizi arayasınız diye denizleri sizin hizmetinize verdi. Umulur ki şükredersiniz. Ayrıca o göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından bir lütuf olarak sizin hizmetinize verdi. Bütün bunlarda düşünen bir kavim için, topluluk için elbette nice dersler vardır, ibretler vardır. İbrahim suresinde de yine benzer bir ayet. Allah ki gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere çeşit çeşit meyveler, ürünler çıkarandır. Koyduğu kanunlara uyarak denizde yüzüp giden gemileri size boyun eğdiren ve ırmakları hizmetinize veren de odur. Bir düzen içinde kendi yörüngelerinde dönüp durmakta olan güneşi ve ayı hizmetinize veren ve gece ile gündüzü de faydanıza sunan yine odur. Dikkat edilirse sanki yeryüzünün efendisi insan, Allah da ona yarattığı nice nice varlıkları bir hizmetçi olarak sunmuş. Yani şu denmek isteniyor adeta. Ben size nice nice böyle şeref, şan, itibar yükledim. Bunun kıymetini bilin. Kendinizin farkında olun. Size bu nimetleri vereni unutmayın. Onunla bağınız daimi olsun. Hatırlatmasıdır bu ayetler. Devamında ve razaknâhum minat tayyibât. Ve sizlere diyor, tıyıp olan şeylerden nice nice rızıklar verdik. Tertemiz yiyecekler, tertemiz içecekler ve istifade edeceğiniz nice nice kaynaklar lütfettik. Burada alimler derler ki, şuna işaret vardır. Her şeyin demek ki Cenab-ı Hak bize rızık olarak helalinin olduğunu söylüyor. Bir, istifade ettiğiniz kaynaklar helal olsun. Tıyıp kelimesinde bu anlam vardır. İkincisi, bir de güzel olsun, hoş olsun. Gönlünüzü hoş edecek cinsten olsun. Rastgele olmasın. Yediğiniz yemeklerde de böyle bir titizliğiniz, hassasiyetiniz, sanat zevkiniz, estetik zevkiniz de olsun. Bunun da önünde bir mani yok. Rastgele giyinmeyin, rastgele yemeyin, rastgele içmeyin. Yapıp ettiğiniz şeylere özen gösterin. İstifade ettiğiniz hususlar tertemiz olsun. Allah size bir araba lütfettiyse ona da bakın, güzel bakın, tertemiz olsun. Tıyıp olsun yani. Bunu araştırın. Bu çerçevede yaklaşın Allah'ın rızıklarına. Tıyıp rızıklar arayın. Yani tertemiz rızıklar arayın anlamında bir işarettir diyor bazı müfessirlerimiz. Ve son bölümü ayetin ve faddalnâhum alâ kethîrin mimmen halaknâ taftîlâ. Biz diyor, yarattığımız birçok mahlukattan onları üstün kıldık. Bazı alimler insan mı üstün, melek mi üstün diye bir takım tartışmalar da yapılır. O üstünlük takva iledir. O üstünlük Cenab-ı Hak kime izzet verdiyse izzet onundur. Bazı müfessirler de böyle bir mukayesenin yapılmasını çok da doğru bulmazlar. Burada zaten yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık buyurulduğuna göre Ademoğlu bütün varlıkların en üstünüdür hükmünü vermemiz de çok da kolay değil. Evet, Allah Celle Celaluhu ta yaratılışın başlangıcında Adem'in üstünlüğünü, bir şekilde faziletini, efendim hilafete, yeryüzü hilafetine liyakatini açık açık meleklerin huzurunda Cenab-ı Hak ispat edip onlara gösteriyor. Onlar da bunu kabulleniyorlar. Ve Adem'e secde edin, yani ona boyun eğin ya da ona bir selamlama, tahiyye secdesinde bulunun buyruğu sadır olmuştu Yüce Rabbimizden. Melekler de buna uymuşlardı. Sadece uymayan şeytandı. Güya kendince ben ondan üstünüm demişti. Ve tard edilmiş, kovulmuştu. Öyleyse biz şuna inanacağız. Rabbimiz Adem oğluna birçok faziletler, şeref, şan, itibar yüklemiş. Ona nice nice sayısız nimetler ihsan eylemiş. Ve yarattığı birçok şeyden de onu üstün kılmış. O üstünlüğün yönleri var. Burada tabii toplu olarak insan cinsi üstün kılınmış. Yoksa fert fert her insan böyle üstün faziletlerle donatılmış diyemeyebiliriz. Yani evet, fıtrat olarak, istidat olarak bil kuvve diyorlar buna eskiler. Bil kuvve olarak var bu, bir tohum olarak var bu. Fakat bu tohumu her bir insan yeşertememiş olabilir. Hayvanlardan daha aşağıya düşmüş nice nice insanlar olabilir. Nitekim Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede onların gözleri var, onlar görmezler. Kulakları var, işitmezler. Kalpleri var, onlarla idrak edip anlamazlar. Onlar dört ayaklı hayvanlar gibi. Hatta onlardan yolca daha sapıktırlar buyurur ayet-i kerimede. İşte demek ki insan bu özelliklerine rağmen aşağıların aşağısına yuvarlanabilecek bir ihtimali de bünyesinde bulunduruyor. Dikkatli olmak gerekiyor. 71. ayet. Yevme ned'u külle unasim bi imamihim. Femen utiye kitabehu bi yeminih fe ulaike yaqra'una kitabahum ve la yuzlamun fetila. O gün hatırla ey Nebi Zişan, o kıyamet gününü şöyle bir hatırına getir ki o gün biz bütün insan gruplarını, topluluklarını önderleriyle beraber çağırırız, huzura çağırırız. Her kime kitabı sağ tarafından verilmişse işte öyleleri kitaplarını okurlar büyük bir sevinçle. Ve Allah tarafından onlar hiçbir zaman mazlum konumuna düşürülmezler zerre kadar. Bir hurma çekirdeğindeki o incecik ip gibi olan, bir saç teli gibi ince olan o çekirdeğin içindeki iplik kadar bile haksızlık yapılmaz onlara. Ve la yuzlemune fetila. Yapıp ettikleri her şey kendilerine taslama ödenir, asla eksiltilmez demek. Fetil kelimesi o hurma çekirdeğinin tam böyle orta yerindeki ip gibi görülen ince bir kıla benzer bir şeydir. İşte o kadarcık bile diyor Cenab-ı Hak hiçbir kimse zulme uğratılmaz. Onlar böyle bir mazlumiyet görmezler. Bu ayette dikkat edilirse her insan topluluğunun imamlarıyla birlikte davet edileceği ifade ediliyor. Bu ayete müfessirlerimiz birkaç şekilde mana vermişler. Buradaki imam kelimesi kendisine uyulan kişi, önder anlamındadır. O zaman mana biz her insan grubunu önderleriyle birlikte davet ederiz, çağırırız. Peki bu önderler kim? Bu önderler mesela peygamberler önderdir. İşte ey İsa ümmeti, ey Musa ümmeti, ey Muhammed ümmeti aleyhisselam diyerek Cenab-ı Hak her bir topluluğu kendilerine gönderdiği peygamberler vasıtasıyla huzuruna çağırır. Çünkü şöyle bir hesap da vardır o hesap gününde. Allah hem peygamberleri hesaba çekeceğini hem de peygamber gönderilenleri hesaba çekeceğini beyan ediyor. Böyle olunca davet edilenler peygamberlerinin nezaretinde davet edilirler. Zira peygamber aynı zamanda kendi ümmeti üzerine bir şahitlik yapar. Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde buna işaret eder. Her ümmetin peygamberini bir şahit. Ey Nebi biz seni de diyor onlar üzerine şahit getirdiğimiz zaman onların hali nice olur diyerek ayet-i kerimede buna işaret eder. Öyleyse her toplumun da bir elçisi, bir peygamberi her ümmetin olduğuna göre Cenab-ı Hak öyle buyurur. Ve in min ümmetin illa halâ fîhâ nedir. Hiçbir topluluk yoktur ki onda mutlaka bir uyarıcı olmuş olmasın. Yani mutlaka her bir toplumun bir uyarıcısı var. Öyleyse buradaki peygamberler kastedilmiştir denebilir. Bazı alimler de derler ki burada maksat sadece peygamberler değil. Liderleşen her kimse etrafındaki kendi tabileriyle beraber davet edilir. Diyelim kanaat önderi haline gelmiş bir insan. O da onun etrafındakileriyle beraber çağrılır. İşte kimisi de küfür önderidir, inkar önderidir, nifak önderidir, münafıklık önderidir. Değişik değişik işte ateizmde liderleşir adam. Onun takipçileri olur, o da onunla beraber çağrılır. İşte herkes kime uyuyorsa, kimin yolundan gidiyorsa onunla çağrılacak huzura. Alimlerimizin büyük çoğunluğu konuyu böyle anlarlar. Bazıları da buradaki imamdan kasıt önder anlamındaki kimse değil, kitaplardır derler. Bu kitapları da iki şekilde anlarlar. Bir, kendilerine gönderilen kitaplarıyla çağırırız. Yani Kur'an'la çağırırız. Mesela ümmeti Muhammed'i. Hristiyanları İncil'le beraber çağırırız. Efendim, Yahudileri Tevrat'la beraber çağırırız. Bakalım kendilerine kılavuz olarak, hidayet rehberi olarak gönderilen bu kitaplarla aralarındaki ilişki nasıl? Kitap kendisinden şikayetçi olacak mı? Nitekim Kur'an-ı Kerim'le ilgili Yüce Rabbimiz der ki diyor, kavmim beni terk etti. Ben terk edilmiş oldum. İttehazu hazel Kur'ane mehcura. Peygamber öyle diyor. Kavmim diyor, bu Kur'an'ı terk edilmiş olarak bir kitap edindiler diyerek belki kitabın kendisi de lehte ya da aleyhte şahitlik edecektir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde buna işaret vardır. Bu Kur'an kiminin lehinde, kiminin aleyhinde bir şahittir, hüccettir diyerek. Evet, burada bir böyle kendilerine indirilen kitaplarıyla çağıracağız manası vardır demişler. Bazıları da demişler ki hayır, esas burada kastedilen kitap kişilerin amel defterleridir. Biz her topluluğu amel defterleriyle birlikte çağıracağız demektir bu ayet diyorlar. Birçok müfessir bu mananın buraya daha çok uyduğunu ifade eder. Ancak önceki söylediklerimiz de buradan çıkmaz değil. Bu ayet onlara da işaret eder. Ve ayetin devamı tam da bu görüşü destekler mahiyetinde sanki. Her kime artık kitabı sağından verildiyse o kimseler kitaplarını okurlar. Hatta bir başka ayette sevinçten adeta bayram ederler. Alın işte okuyun kitabımı derler. Nasıl? Efendim okulda notları yüksek bir şekilde başarılı bir karne alan öğrenci sevinçle karnesini göstere göstere ikiye bakar, tekrar tekrar kendisi okur böyle. Okudukça işte matematik diyelim 100 üzerinden 100, Türkçe 100 üzerinden 95, işte fen, fizik, kimya böyle yüksekse belki 15 tatilde karne alacaktır. 15 günün 10 gününde karneye şöyle bir bakar, okur. Hem kendisi okur hem de başkalarının okumasından zevk alır. Ayetlerde buna da işaret var. Sağından kitap aldı mı kişi, yarın amel defteri orada sağ tarafından verildi mi ki, sağ tarafından verilmesi demek o kişinin iyiliklerinin kötülüklere ne galip geldiğinin işaretidir. Yani iyilikleri daha fazladır o insanın ve kurtuluş emaresi işaretidir adeta. O kişinin çok sevineceği ve zevkle okuyacağını ifade ediyor. Burada da böyle. Fakat kitapları soldan verilenlerde burada hiç bahsedilmiyor. Arkadan ya da soldan verilenler ki onlar demek ki kitaplarını okumak istemeyecekler ya da görmek istemeyecekler. Okumaya mecalleri kalmayacak. Soldan kitabı aldı mı biri, efendim sol taraftan aldı mı, o artık cezası kesinleşmiş gibi bir şey. Mutlaka ceza çekecek gibi bir anlamı var artık onun. O göz ucuyla bile karnesine bakmak istemiyor. Nitekim başarısız talebenin de yaptığı odur zaten. Saklar, kitapların arasına saklar. Nerede olduğunu annesine babasına bile göstermek istemez. Önemli değil der. Bazen okulda unuttum der. Kitabın arasına koymuştum kayboldu der. Kendisi de okumak istemez. Başkalarına da okutmak istemez. Aynen bunun gibi yarın kıyamet sahnesinde kitaplarını alan kimselerde de özellikle kötülükleri daha fazla olan hele hele inkarcılar, müşrikler, münafıklar, fasıklar kitaplarını görmek istemeyecekler. Cenab-ı Hak buyuruyor tekrar ayetin sonunda وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا onlar asla zulme uğramazlar. Zerre kadar da olsa bir efendim kıl kadar daha olsa, dahi olsa onlar efendim zulme uğramazlar buyurur. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاَضَلُّ سَب۪يلًا her kimde şu alemde şu dünyada artık âmâ ise, körse, yani basireti kapalıysa, zahiri baş gözü körlüğü değil bu, efendim, engelli anlamında değil, her kim şu dünyada körse, o ahirette de aynen kör olacak ve yolca daha sapık olacak hatta. Nereye gittiği belli olmayacak. Böyle sapkın sapkın dolaşacak. Hedefsiz birisiymiş gibi, nereye girdiği belli olmayan, kimseler hangi yola girdiği belli olmayan kimseler durumuna düşecek. Neden? Çünkü o dünyada âmâ oldu. Dünyada âmâ olmak ne demek? Dünyada âmâ olmak demek hak ve hakikate karşı kör gibi davranmak demek. Görmek istemeyen, yok farz eden demek. Nitekim Taha suresinde Rabbimiz bu âmâlığın, dünyadaki âmâlığın ne olduğuna işaret eder. Buyurur ki وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ kim bizim zikrimizden, ayetlerimizden demek, Kur'an'ımızdan, bizi hatırına getirmekten yana yüz çevirirse, o taraflı olmazsa hiç, o tarafa sırt çevirirse, ona der Cenab-ı Hak, onun artık zor bir hayatı var. Zor bir yaşantısı olacak onun. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى biz onu kıyamet gününde âmâ olarak haşredeceğiz, huzurumuza getireceğiz. قَالَ رَبِّ o kişi diyecek ki لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ya Rabbi beni niye âmâ olarak haşrettin, dirilttin? Halbuki ben dünyada gören bir adamdım diyecek. Cenab-ı Hak da قَالَ كَذَٰلِكَ اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى sana bizim ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuşsun. Şimdi de böylece burada unutulursun diyecek. O zaman anlıyoruz ki demek ki Allah'ın ayetleriyle insan gerek Kur'an ayetleriyle, ilahi ayetlerle, gerekse kevni ayetlerle, kainat ayetleriyle şu yaratılan bunca varlık bir ayet aslında. Her biri ayrı ayrı ayetler. Bu ayetlere karşı kör ve sağır davranan kimseler yarın kıyamet gününde kör olarak haşrolunacaklar. Çünkü onlar dünyada yaşıyorlarken Allah'ın dinine karşı, Allah'ın Resulü'nün söylediklerine karşı, Allah'ın indirdiği ayetlere karşı kör gibi davranmışlardı. Kıyamet gününde de gerçekten kör olarak haşrolunacaklar. Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Böylesi bir hakikaten duruma düşmekten. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun. 73. ayet. Ve in kadu leyeftinuneke anillezî evhayna ileyk litefteriye aleyna gayrah ve izen lettehezûke halîlâ. O putperestler, müşrikler, seni dahi sana vahyettiklerimizden başka şeyleri bize karşı iftira edesin diye gerçekten fitneye düşüreceklerdi neredeyse. Ve sen onlara uysaydın ey Habibim, işte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Aziz dinleyenlerim, bütün peygamberlerin tarihinde gördüğümüz ve hususiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında müşahede ettiğimiz gerçek şu. Mekke müşrikleri önce ikna yoluna başvuruyorlar. Çeşitli şekillerde. Kimi zaman nimetler vaat ederek, kimi zaman da tehditler savurarak onu böyle bir dini tebliğden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Peygamberler maddi menfaatler uğruna yamulmayan insanlar. Yok, maddi menfaatler asla böyle bir onlarda bir farklı fikir bile gönüllerinde doğurmuyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz ben bu davadan asla vazgeçmem diye bütün Mekke müşriklerinin o tekliflerine, işte en güzel kızımızı sana verelim, içimizde en zengin sen olasın gibi bir takım riyaset istiyorsan, baş olmak istiyorsan seni başımıza vali yapalım gibi tekliflerini elinin tersiyle itmişti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Fakat müşrik kafası, putperest durmuyor tabii. Sürekli baskılar, eziyetler yapıyor. Sadece peygambere de değil, peygamberin etrafına da yapıyor. Belki farklı tekliflerle geliyorlar. Diyorlar ki bak sen tamam kendi dinini kendin yaşa, sana bir şey demeyelim. Ama bizim putlarımıza karışma. Yani bizim aleyhimize konuşma. Putlarımızın aleyhine konuşma. Bizim ve onların cehennemde yanacaklarına dair böyle tehditler savurma. Tamam sen dinini böyle yaşamak istiyorsun öyle yaşa diye farklı tekliflerle de geliyorlar. Olur ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da burada ayette de hafiften işaret edildiği gibi neredeyse diyor seni de fitneye düşürüp sana vahyettiklerimizden diyor seni uzaklaştırıp bize bir takım iftiralar, yalan sözler nispet etmene diyor sebep olacaklardı neredeyse. Yani vahyettiğimiz gerçeklerden biraz taviz ve verecek noktaya getireceklerdi diyor. Ve böyle yaparsan seni dost edineceklerini zaten ifade etmişlerdi. Vettu lev tudhinu feyutinun, bir başka ayette onlar istiyorlardı ki sen kendilerine yumuşak davranasın, onlar da sana yumuşak ve anlayışlı davransınlar, hoşgörülü davransınlar. Böyle ey kafirler diye bizi horlayarak bize hitap etme, bu Allah'ın ayetleri diyerek diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme biraz daha ılımlı davran, biraz daha bizi dinle, bizimle ortak noktalarda buluş anlamında tavsiyeleri oluyordu. Efendimizin de müfessirler diyorlar ki kendi menfaati adına değil de ashabının çektiği sıkıntıları görerek acaba bir uzlaşma noktası olabilir mi diye hatırına böyle bir şey getirmiş olma ihtimalleri elbette söz konusu olabilirdi. Cenab-ı Hak da tam ona işaret ediyor. Bu olduğu anlamına gelmiyor. Bu asla olmadı. Cenab-ı Hak buna fırsat vermedi. Fakat onlar o kadar böyle bir bu işe zorladılar ki Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi neredeyse diyor seni böyle bir noktada fitneye düşüreceklerdi. وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Şayet biz sana sebat vermeseydik ey Nebi-i Ekrem, gönlünü pekiştirmeseydik, ayaklarını sabit kılmasaydık, azıcık da olsa onlara hafiften bir meyil yapabilecektin, gösterebilecektin. İzen fakat böyle bir durumda لَاَذَقْنَاكَ ضُعْفَ الْحَيَاتِ وَضُعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Böyle bir şey olsaydı şayet, o zaman hayatın ve ölümün azabını kat kat sana tattırırdık. Sonra da sen bize karşı asla bir yardımcı bulamaz, bu azaplardan kendini koruyamazdın. Yani biz senin ayağını koruduk buyuruluyor. Demek ki efendim, Allah'tan bir rahmet, sebat olmayacak olursa, insanın bu nevi dava düşmanları karşısında ayağını sabit tutması, gönlünü koruması her zaman kolay olmaz. Bunun için dava insanı sürekli sadece kendine güvenmek değil, Allah'tan yardım dileyecek. Belki Rabbena efri aleyna sabran ve sebbit akdamena bensurna alel kavmil kafirin diyecek. Allah'ım bizim üzerimize sabır yağdır. Yani bizim yüreğimizi pekleştir ya Rabbi. Ayaklarımızı sabit kıl Allah'ım. Kafirlere karşı bize yardım et diye sürekli gönlü Allah'a bağlı olacak dava liderlerinin. Liderlikleri satın almak her zaman düşmanların birinci hedefleri haline gelmiştir. Nitekim satılık liderler çoktur. Liderleri satın alındıktan sonra o ekipleri, o grupları birlikte tutmak da zordur. Çok çabuk dağılırlar. Liderlik çok önemlidir. Onun için liderliğin, gönlünün pek sebatkar, ayaklarının sağlam durması lazım. Burada bunu görüyoruz. Bir de taviz tavizi doğurur. Azıcık bir meyil büyük bir yıkıma sebebiyet verebilir. Nitekim bugün barajlarda mesela bakıyorsunuz, büyük korunaklı duvarlar yapıyorlar, koruyorlar. Ancak eğer azıcık bir çatlak olsa, o azıcık bir su bir yerden sızmaya başlasa, eğer vaktinde tedbir alınmazsa koskoca baraj duvarlarını yerle bir eder. O kırık, o yarık diyelim. Aynen bunun gibi dava liderlerinde, özellikle öncülerde ufak çatlaklıklar, ayak kaymaları, gönül kaymaları çok büyük bir yıkım sebebidir. Bir de özellikle dini liderliklerde hele hele böylesi zafiyetler cezanın da katlanmasına sebebiyet veriyor. Buradan bunu da görüyoruz. Neden? Çünkü bilen insanın hata yapmasıyla bilmeyen insanın hata yapması bir değildir. Bir de herkes konumuna göre suçları katlanır. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerine Cenab-ı Hak hitap eder. Ey peygamber eşleri, eğer sizden biriniz bir çirkinlik yaparsa sizin azabınız iki kat olacaktır der. Neden? Çünkü siz peygamber eşisi olmuşsunuz, peygamber zevcesisiniz. Öyleyse sizin çok daha dikkatli olmanız lazım. O zaman normal bir çalışanın dikkatiyle o müessesedeki müdürün dikkati aynı değil, farklı olmalıdır. Daha hassas olmalıdır önde olan insan. Buradan bunlar çıkıyor efendim. ...76. ayet... ...ve in kâdû... ...leyestefizzûneke minel ard... ...liyuhricûke minhâ... ...ve izen lâ yelbethûne... ...khilâfeke illâ kalîlâ... ...yine neredeyse... ...seni bu yerden, yani Mekke'den çıkarmak için... ...gerçekten rahatsız edeceklerdi. Halbuki o takdirde... Kendileri de senin ardından orada ancak pek az kalacaklardır. Evet, nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'yi dar etmişlerdi. Fakat onlar sürüp çıkaramadılar. Allah izin verdi. Medine'ye gitmesini belki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a emretti. Resulullah Efendimiz kendisi çıktı. Ama neticede tabii peygamberi iyice daralttılar. Sıkıştırdılar, etrafındaki müminlere eziyetler ettiler, nice çilelere maruz bıraktılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da ilahi izni bekledi. O izin çıkınca o da oradan çıktı. Onlar diyor zaten seni o yeryüzünden, yani Mekke'den çıkarma anlamında sürekli baskı yapıp rahatsız ediyorlardı. Zaten onlar çıkarmış olsalardı kendileri de orada zaten çok az kalacaklardı. Hatta Allah'ın izniyle Peygamber aleyhissalatü vesselam çıkmış olmasına rağmen yine orada çok uzun süre kalamadılar biliyorsunuz. Nasıl kalamadılar? Eski halleriyle kalamadılar. Hemen 1,5 sene sonra Bedir'de karşı karşıya geldiler, mağlup oldular. Zaten 8 sene sonra da 630 senesinde Mekke fethedildi. Yine eski halleriyle, eski konumlarıyla kalamadılar. Birçoğu elhamdülillah Müslüman oldu. Müslüman olarak yollarına devam ettiler. Zaten Müslüman olmayanlar da orada kalamadı. Kendilerine kaçacak delik aradılar. Sünnete men kad erselnâ kableke min rusulina ve lâ tecidü li sünnetina tahvîlâ. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, işte senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize uyguladığımız kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Nedir o kanun? Efendim, Cenab-ı Hak peygamberlerine ve beraberindekilere yardım edeceğini vaat eder. Onları kurtarır, diğerlerini mağlup eder. Burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vaadini gerçekleştirmiştir Cenab-ı Hak. Galip olan peygamber ve ona inanan müminler olmuştur. Diğerleri kaybetmişlerdir. Buradaki bir diğer sünnet şu da olabilir. Efendim, Allah'ın sünneti, sünnetullah, o değişiklik olmayan şey nedir? Bütün peygamberler kavimleri tarafından, özellikle putperest kavimleri, müşrik kavimleri tarafından sıkıştırılmışlar. Vatanlarından bir şekilde uzaklaştırılmışlardır. Bu da adeta bir kanun-ı ilahi gibidir. Nitekim Varaka bin Nevfel'e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy ilk geldiğinde eşi Hatice ile beraber gitmişlerdi de Varaka demişti ki onlara, ya Muhammed, vallahi sana gelen namus-ı ekber yani Cebrail'dir. Sen peygamberlerden birisin ama benim de yaşım ilerledi. Keşke kavmin seni Mekke'den çıkardığında senin yanında sana yardımcı olabilseydim deyince Efendimiz, yani Mekke halkı kavmin beni buradan çıkaracaklar mı deyince o da bir söz söylüyordu. Senin getirdiğini getiren hiçbir kimse yoktur ki kavimleri onu bulundukları memleketlerden çıkarmış olmasınlar. Yani mutlaka sürmüşlerdir, uzaklaştırmışlardır. Sen de buna hazır ol diye ta o zaman işte vahy ilk indiği günlerde kendisini böylesi bir durumdan haberdar etmişti adeta Varaka bin Nevfel. Bu diyor Cenab-ı Hak senden önce gönderdiğimiz peygamberlerin de adeta bir geleneği neredeyse, onlara da uygulanan bir kanun bu. Sen bizim kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın ey Habibim. Bu böyledir. Tarih boyunca böyle olmuştur. Sende de aynı şekilde tecelli edecektir. Bir, senin memleketten çıkarılman ya da çıkman, efendim, bir adeta bütün peygamberlerin benzerini yaşadıkları bir durumdur. İkincisi de ben peygamberlerimin ve ona inanan müminlerin yanındayım. Galip gelecek olan onlardır. Bu da bir kanun-ı ilahidir. Sen de bu kanuna tabi olacak ve neticede sen de galip geleceksin. Ey Nebi-i Ekrem denilmiş olmaktadır. Cenab-ı Hak tarih boyunca peygamberlerine destek veren o bahtiyar müminler safına cümlemizi dahil eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.